Sayın Yavuz Orhan bugünkü Türkiye değerlendirmesine 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan davalarla başlayalım. Soruşturmaların ardından dava süreci başladı ve bu davalarda ilginç ifadeler yer alıyor. Davaların özetini ve gelişmeleri sizden alalım.
15 Temmuz'dan bu yana aslında bu soruşturmalar devam ediyordu ve herkes merak ediyordu. Ne diyecek bu darbe girişiminde bulunan askerler, halkın üzerine ateş açan askerler, Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan askerler, onu Marmaris'ten almaya giden askerler. Onlara ilişkin bir takım ifadeler çıkmıştı ama malumunuz mahkemeye çıkacaklar. Kendi yüzleriyle, kendi sesleriyle gazetecilerin önünde ifade vereceklerdi ve ne diyeceklerini merak ediyordu. İşte o merak edilen iki dava başladı. Bir davayla ilgili de iddianame hazırlandı. Önce onlardan bahsedeyim. Ömer Halis Demir. Darbedeki simge isimlerden birisi Assubay Ömer Halis Demir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emir subayı ve o gece Zekai Aksakallı'yı derdest etmek istiyor darbeciler. Aksakallı onların elinden kurtuluyor, emir subayını arıyor, Özel Kuvvetler Komutanları ele geçirmek isteyecekler. Gelen paşayı, Semih Terzi'yi vur ama senin de ölme riskin var. Bu bir vatan görevi diyor. Ömer Halis Demir onu vuruyor. Vurduktan sonra da öldürülüyor. Ankara'da işte onu öldüren ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan darbeci askerlerin yargılanmasına başlanıldı. Orada verilen ifadeler enteresan. Çünkü Diyarbakır'dan uçakla Ankara'ya geliyorlar. Ankara'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na helikopterle geçiyorlar. Bütün bunları anlatıyorlar. Ama darbeci askerler bir darbe girişimi olduğunu bir bölümü kabul etmiyor. Bir bölümü bunun genelkurmayın bilgisi dahilinde ve emek komuta zinciri içinde olduğunu söylüyor. Bir bölümü de kendilerine Semih Terzi'nin amirleri olarak talimat verdiğini ve bu emre karşı gelemeyeceklerini söylüyorlar. Peki neden öldürdünüz Ömer Halis Demir diye soruluyor. Ve başlarında bir binbaşı var. Eski bir binbaşı tabii. O nefsi müdafaa yaptık diyor. Bir yerden ateş geldi. Semih Terzi öldürüldü, biz de oraya doğru ateş ettik diyor. Ama tabii olayın gerçek boyutu biraz daha farklı. Çünkü Ömer Halis Demir'i vuruyorlar. Vurduktan sonra hala canlıyken tıbbi müdahale edilmesine bile imkan tanımıyorlar ve sonrasında birkaç el daha ateş ederek orada öldürüyorlar. Buna ilişkin dava devam ediyor. Türkiye açısından çok önemli çünkü simge isim. Az önce de söylediğim gibi Ömer Halis Demir. Eğer Özel Kuvvetler Komutanlığı o gece ele geçirilseydi darbeciler tarafından, darbenin seyrinin değişebileceği de söyleniyor yine askeri uzmanlar tarafından. Bu birinci husus. İkincisi Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almaya giden, suikast yapmaya giden ekiple ilgili. Orada da askerler yargılanıyorlar. Başlarında bir tuğgeneral var, havacı. Ve altında da SAT komandosundan, işte Özel Kuvvetler Komutanlığından Özel Kuvvetler elemanları ve aynı zamanda MAK dediğimiz Hava Kuvvetleri'nin özel birlikleri söz konusu. Üç birlik bir araya geliyorlar. İki helikopterle gidiyorlar. Onların ifadeleri de önemliydi. Çünkü daha önce poliste verdikleri ifadede Fethullah Gülen cemaatinin mensubu olduğunu kabul eden isimler vardı. Çiğli İmamı diye adlandırılan bir takım askerler vardı. Onlar mahkeme karşısında ifadelerini reddettiler, polise verdikleri ifadeleri. İlginç bir takım diyaloglar da oldu. Hakim soruyor, sen Fethullah Gülen cemaatinin üyesi olduğunu söylüyorsun, Fethullahçı askerlerin isim listesini veriyorsun, bunları nasıl veriyorsun, görmedin mi? Baskı altında verdim diyor. Peki yanında avukatın yok muydu? Vardı ama o da kördü diyor. Önüne ne konulursa onu imzalar diyor falan. Yani reddetme üzerine kurulu ve emir aldık, yerine getirdik. Bir savunma biçiminde devam ediyor askerlerle ilgili bu iki dava. Bir de İstanbul'da büyük dava açıldı. 9 generalin ve subayların yargılanacağı iddianamesi hazırlandı daha doğrusu. Başsavcılık onayladı. Mahkemeye gönderildi. Mahkeme kabul ederse İstanbul'daki darbe girişimi ve işte Boğaz Köprüsü'nde, diğer valilikte, emniyetin önünde ölen insanlarla ilgili de suçlanan ve darbe girişiminde bulunan askerler burada yargılanacaklar. İşin bir boyutu bu. Fazla mesainin bir boyutu bu adliyedeki. Bir diğer boyutundaysa zamanında Fethullahçı örgüte üye oldukları halde bir takım isimlere kumpas kurdukları iddia edilen askerler, polisler, hakimler, savcılar yargılanıyorlar. İşte onun da iki tane örneği var, simge örneği. Birisi Şike davası, Aziz Yıldırım'ın yargılandığı. Orada gazeteciler de var, polisler de var, hakimler, savcılar da var. Ve Aziz Yıldırım'a kumpas kurulduğu iddia ediliyor. O dava da İstanbul'da başladı. Bir diğer davada ıslak imza davası. Türkiye gündemini takip edenler hatırlayacaklar. Dursun Çiçek, Fethullah Gülen cemaatine karşı bir organizasyonun içinde olduğu biçiminde eleştirilmiş. Bununla ilgili bir belgenin de altında imzası olduğu iddia edilmişti. Bunun için hapiste yattı Dursun Çiçek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. İşte o dönemde kendisine kumpas kurulduğunu, sahte belgelerle kumpas kurulduğunu iddia etmişti. O dönemde onu yargılayanlar, o dönemde onunla ilgili soruşturma yapan polisler de şimdi hakim karşısında. Biraz karışık bir tablo ama yargıda hem darbe girişimi yapanlar var, hem darbe girişiminden önce bir takım askerleri etkisiz hale getirmek, polisleri ya da kamuoyu önünde bilinen isimleri etkisiz hale getirmek, bir takım kulüpleri ele geçirmek için kumpas kuran, sahte belge ürettiği iddia edilen hakimler, savcılar ve polisler hakim karşısındalar şu anda.
Gelelim referandum sürecine. 16 Nisan referandum tarihi Türkiye'de bilindiği gibi. Ve kampanyalar başladı. Evetçiler, hayırcılar kampanyalarını sürdürüyorlar. Partiler saflarını almış durumda. Sivil toplum kuruluşları keza öyle. Ve birçok vatandaş da çalışmalarda, katkılarda bulunuyor. Bu yurt dışına kadar da taşmış durumda. Neler söylenebilir bu süreçle ilgili, son gelişmeler nedir?
Evet, artık kampanya stratejileri üzerinde duruluyor ve sürekli anketler yaptırılıyor partiler tarafından. Hangi mesajlar verildiğine, nasıl geri dönüşler olduğuna bakılıyor. En somut örneği bunun mesela AK Parti'de yaşandı. Başlarken kampanyaya, anayasa değişikliği geçtikten sonra yapılan açıklamalarda şu strateji güdülmüştü. Bu anayasa değişikliğine FETÖ hayır diyor, PKK hayır diyor, DAEŞ hayır diyor. Hayır diyenler terörist biçiminde bir algı üzerinden yürütülmüştü ve buna çok sert de tepki gösterilmişti. Bunun geri tepkiyi anlaşıldı ve mesela AK Parti bu söylemini yumuşattı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Başbakan Binali Yıldırım artık konuşmalarında bu denli sert bir şekilde bu argümanı dile getirmiyorlar. Ama yine de terör örgütlerinin hayır dediği değerlendirmesini yapıyorlar. Ama asıl biz nasıl bir kampanya yürütüleceğini hafta sonunda göreceğiz. AK Parti cenahında kampanya tanıtım toplantısı var. Buraya bütün eski bakanlar, milletvekilleri davet edildiler. Tam bir gövde gösterisi olması planlanıyor. Ve Binali Yıldırım gazetecilerle bir araya geldiğinde o günden sonra artık düğmeye basılacağını ve illerde, ilçelerde, mitinglerde hem Cumhurbaşkanı'nın hem kendisinin halkı bilgilendirmek için harekete geçeceğini söyledi. Bu arada tabii Cumhurbaşkanı da kampanyaya dahil oldu. Geçen hafta sonunda birkaç ilde mitingler düzenledi. Açılış adı altında düzenleyebiliyor o mitingleri. Çünkü bir siyasi parti lideri değil. Önümüzdeki dönemde de Başbakan Binali Yıldırım'la birkaç noktada beraber olmak üzere yine mitinglerde Cumhurbaşkanı da yer alacak. Peki MHP ne yapacak diye bir soru işareti vardı. O Başbakan Binali Yıldırım buna ilişkin de bir açıklama yaptı. Birlikte bir kampanya yürütmeyeceğiz ama birkaç etkinlikte bir arada olmamız mümkün dedi. Yani MHP ile AK Parti bazı etkinliklerde bir arada görünecekler. Zaten Binali Yıldırım son grup toplantısında bozkurt işareti yaptı MHP'lilerin. Yani bir arada hareket edeceklerinin de vücut diliyle işaretini vermiş oldu. CHP kanadında da hazırlıklar var. Onlar da No Filmi Furyası şu anda Türkiye'de çok konuşuluyor. Yani pozitif bir kampanya yapılacağını anlıyoruz CHP kanadında. Şili'de Pinochet'in iktidardan edildiği referandumu birazcık örnek alarak hareket ediliyor gibi pozitif bir kampanya yapılacak, halka anlatılacak ve demokratik düzenin bozulacağına ilişkin gerekçeler ortaya sunulacak. Tek adama her şey emanet edilemez, ortak akıl öne çıkmalı diyerek bu sistemin Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıracağı söylenecek. Bununla ilgili kampanya sloganlarının hazırlıklarının devam ettiğini görüyoruz ama CHP mesela bir takım konularda artık eskiye göre daha farklı davranıyor. Türkiye'de şu anda askerlerin, kadın askerlerin başörtü takmasına ilişkin yasak kalktı. Eski CHP olsa buna çok sert tepki gösterebilirdi. Ama bugün o yasak kalktıktan sonra herhangi bir tepki gösterilmediğini görüyoruz referandum sırasında. Taksim'e cami çok tartışılan bir konuydu. Ama Taksim'e cami ile ilgili temel atma işlemi bile gerçekleşti. CHP'den bir ses çıkmadı. Buradan ortaya çıkabilecek bir olumsuzluk ya da AK Parti'ye bir propaganda malzemesi vermeme yöntemini uyguluyor diyebiliriz CHP için. MHP'yi az önce söyledim, bir takım noktalarda AK Parti ile birlikte hareket etmekle beraber Devlet Bahçeli'nin az da olsa miting düzenleyeceğini anlıyoruz. Bir taraftan da MHP'nin muhalifleri düzenleyeceği mitingler, etkinlikler, programlar engelleniyor. Ona ilişkin tartışmalar var. Mesela Denizli'de salon iptal ediliyor. Bir yerde Meral Akşener konuşurken elektrikler kesiliyor gibi engellemeler üzerine de tartışmalar devam ediyor. Çünkü kritik MHP tabanının vereceği oy, eğer muhaliflerle birlikte hareket edip hayır oyu verirlerse referandumun geçmeme ihtimali üzerinde de duruluyor. Özellikle yapılan anketler bunu gösteriyor. Bir de HDP var. HDP'nin durumu çok karışık. Eş başkanları cezaevinde. Birisinin milletvekilliği düşürüldü. Onunla ilgili tartışmalar devam ediyor. Demirtaş'ın cezaevinden çıkması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptılar. Ama bu süreçte her ne kadar teşkilatından birçok insan cezaevinde de olsa hayır kampanyası yürüteceklerini ısrarla açıklıyorlar. Ve bölgede bunun bir HDP'ye güven oylaması gibi algılanacak sonuçların tabloyu da gözden kaçırmıyorlar. O nedenle onlar da işi sıkı tutuyorlar. Bölgede çıkacak hayırların aslında kendilerinin ne kadar desteklendiğinin de bir göstergesi olacağı, her ne kadar kendileri bunu söylemeseler de İktidar Partisi tarafından bunun kullanılacağının bilinciyle hareket ederek hayır kampanyasını ev ev dolaşarak yürüteceklerini beyan ediyorlar. Dışarıda olan milletvekilleri ya da teşkilat mensuplarıyla, ki birçok milletvekili ve teşkilat mensubu cezaevinde.
Dilerseniz bir de Suriye'ye doğru uzanalım. Rakka operasyonunu Amerika Birleşik Devletleri YPG ile PYD ile birlikte yürütüyor. Sık sık Türkiye'ye konuklar geldi bu geçtiğimiz günlerde, haftalarda. Amerika Birleşik Devletleri'nden olsun, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden üst düzey konuklar, askerler ve hatta istihbaratçılar da vardı. Bu konuda neler oluyor, ne tür gelişmeler var? Bu arada tabii Elbap'ta da Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelesi devam ediyor.
Elbap'ta operasyon artık sona yaklaşmış diyebiliriz. Orada el yapımı patlayıcılar, tuzaklanan bombalar, onlar temizleniyor şehir içinden. Ve orada artık bir rutine binmiş durumda. IŞİD'li çok fazla kalmamış gibi bir görüntü var. Yapılan açıklamalarda onu gösteriyor. Elbap son nokta diye bir beklenti vardı. Hatta Numan Kurtulmuş da böyle bir açıklama yapmıştı. Sonra Cumhurbaşkanı düzeltti. Elbap'la Fırat Kalkanı bitmedi. Rakka da var sırada. Hatta Membiç de var sırada diye. Şimdi Rakka işi Türkiye'nin kilitlendiği nokta haline geldi. Neden? Çünkü Rakka'ya PYD ve YPG'nin içinde bulunduğu Demokratik Suriye güçleri bir operasyon başlattılar. Bir kuşatma operasyonu. Türkiye o operasyonun içinde PYD'nin, YPG'nin olmasını istemiyor. Başından beri buna karşı çıkıyordu. Trump koltuğa oturduktan ve biraz ortama hakim olduktan sonra görüşmeler başladı. O görüşmelerin başlangıç noktası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki telefon görüşmesi. Orada Cumhurbaşkanı bu operasyonu Türkiye ile birlikte yapılması gerektiğini, PYD'nin oradaki etkinliğinden Türkiye'nin son derece rahatsız olduğunu aktardı. Sonrasında CIA Başkanı geldi Türkiye'ye. Türkiye planlarını aktardı. Birlikte yaparsak şöyle yaparız diye. Ardından Genelkurmay Başkanı geldi. Senato'dan yetkililer geldi. Bütün bunlarla bu görüşmeler yapıldı ve Türkiye planlarını Amerika'ya iletti. Şimdi Amerika'dan yanıt bekliyor. Ama bir taraftan da YPG'nin Rakka operasyonu devam ediyor. Amerika YPG ile PYD ile ben devam edeceğim diyebilir mi? Diyebilir. Çünkü uzun yıllardır zaten oraya yatırım yapıyor. Zırhlı araçlar bile verdi. Ama burada Türkiye'yi oyun dışında bırakmayı göze alabilir mi? İşte onun için ortak bir nokta aradığına ilişkin işaretler var Amerika'nın. Yani Rakka'nın bir tarafından Suriye demokratik güçleri kuşatmayı yapsın. Türkiye ve Amerika da diğer tarafından bu operasyona dahil olsun ve havadan dahil olsun diye. Türkiye buna kesinlikle karşı çıkıyor ve bir pazarlığın devam ettiğini görüyoruz orada. Türkiye'nin amacı YPG'nin oradaki etkinliğini azaltmak ve Suriye'de daha fazla söz sahibi olmak. Ama bugüne kadar Türkiye kiminle hareket ediyordu? Özellikle son dönemde Rusya'yla ve İran'la ortak hareket etti. Astana'daki toplantılara birlikte katıldılar. Muhalifler de oraya geldiler ve orada barış görüşmeleri yapıldı. Peki Türkiye'nin Amerika'yla diyaloğu, pazarlığı, Rakka'ya ilişkin planlamaları Rusya'yla ilişkilerine, İran'la ilişkilerine bir sıkıntı getirecek mi? Getireceğini anlıyoruz. İran son derece sert açıklamalar yapıyor Türkiye ile ilgili. Suriye'den çekilmesi lazım. Çekilmezse çekilmesini gerektirecek gelişmeler meydana gelebilir diyerek tehditkar açıklamalar bile yapıyor. Türkiye'den de aynı sertlikte açıklamalar oraya doğru gidiyor. Rusya'da da Türkiye'nin duruşuna karşı tereddütler olduğunu görüyoruz. Özellikle PYD ile son dönemdeki ilişkileri geliştirme hususunda attığı adımlar, Moskova'da toplanan Kürt konferansı gibi, bunlar da Türkiye'ye bir mesaj niteliğinde diye değerlendiriliyor uzmanlar tarafından. Çok karışık bir nokta Suriye. Ne olacağı kimse tarafından hiçbir şekilde şu anda bilinmiyor. Ama Türkiye PYD'nin ve YPG'nin bölgede etkinliğinden son derece rahatsız. Bunu muhataplarına net bir şekilde söylüyor. Muhatapları bunu ne kadar anlayacaklar ve Türkiye'nin planlarına ne kadar uyacaklar onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bir de Cenevre bilmecesi var. Malumunuz Astana'da ateşkes görüşmeleri yapıldı. Cenevre'de siyasi görüşmeler yapılacak. Oraya da PYD'nin çağrılması taraftarı gibi görünüyor. Koalisyon kuvvetleri, Rusya ve diğer partnerler diyelim. Suriye'de söz sahibi olan partnerler. Ama Türkiye buna da şiddetle karşı çıkıyor. Yani bir PYD'ye kilitlenmiş bir hali var Türkiye açısından ve sınırında oluşacak koridorun bir beka meselesi. Türkiye'de gelecek dönemde bir bölünmeyi gündeme getirebilecek gelişme olarak görüyor ve son derece sert markaj uyguluyor buna ilişkin. Bu markajın nasıl bir sonuç getireceğini de herhalde şu anda kimse bilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kararı bekleniyor.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.